Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun, tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 19, 1401 Hicri Kameri, 10 Zilhicce 1443 ve Miladi Takvimle 10 Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, dinleyicilerle baş başa ve Kurban Bayramı özel programını dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi İslam ülkeleri liderlerine bayram mesajı gönderdi. Kenani, Amerika'nın bölgesel güvenlik mekanizmalarındaki varlığı istikrarsızlıktan başka bir şey değil, dedi. İran İstihbarat Bakanı, Amerikan Başkanı Biden'ın bölgeye yapacağı ziyaretin olumsuz sonuçları konusunda uyardı. Reuters haber ajansı iddiasında İran'ın Fordo'daki zenginleştirme seviyesini arttırdığını bildirdi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis geri adım attı. Amerika, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi sağlayacak. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvime göre 10 Zilhicce 1443, Miladi 10 Temmuz 2022, İslam aleminin en büyük bayramlarından olan Kurban Bayramı'dır. Kurban Bayramı'nda Mekke'yi ziyarete giden hacılar, Yüce Allah'ın emri ve onun rızası için kurban keserek Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hatırasını canlandırırlar. Allah-u Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ihlas ve imanını denemek için ondan oğlu İsmail'i kurban kesmesini emretti. Tüm zorluklarına rağmen Hazreti İbrahim Yüce Allah'ın emrine itaat ederek bu emri yerine getirmeye çalışır. Fakat her ne kadar denemek istese de bıçak İsmail'in boynunu kesmez. Bu sırada Yüce Allah'ın emriyle o Hazreti bu büyük ilahi sınavdan başarıyla çıktığına dair bir iddia gelir. Ve Allah tarafından bir koyunun İsmail'in yerine kurban kesilmesi emredilir. İbret alınması gereken bu macera ihsan ve fedakarlık dersi verirken heva ve heveslere karşı Yüce Allah'a teslim olmayı öğretir. Tüm dünya Müslümanları da Yüce İslam Peygamberinden fedakarlık ve iman dersi alarak o Hazretin anısını canlı tutmak için Hicri Kameri 10 Zilhicce tarihinde her yıl mübarek Kurban Bayramı'nda kurban keserler. Biz de bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı'nı başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebrik ediyoruz.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İslam ülkeleri liderlerine gönderdiği bayram mesajında onların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek bu bereketli bayram vesilesiyle müminlerin kalplerinin İslami öğretiler ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin buyrukları sayesinde birbirine yakınlaşmasını ve tüm dünya Müslümanlarının birlik yolunda adım atmalarını umuyorum ifadesini kullandı. Reis'in mesajında şunları yazdı. Kurban Bayramı Allah'ın huzurunda ibadet, fedakarlık ve teslimiyet simgesi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ise ilahi imtihandan geçtiği ibadetinin kabulü ve onun müminlerin önderi olarak seçildiği gündür. Bu kutsal bayram vesilesiyle müminlerin kalplerinin İslami öğretiler ve Hazreti Muhammed'in buyrukları sayesinde birbirine yakınlaşmasını ve tüm dünya Müslümanlarının vahdet yolunda adım atmalarını böylece İslam ümmetinin tüm uluslararası arenada daha saygın hale gelmelerini umuyorum.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam ülkelerinin meclis başkanlarına mesaj göndererek Kurban Bayramı'nı kutladı. Galibaf'ın kaleme aldığı mesajda bu büyük bayramın bereketiyle inşallah tüm İslam topraklarında kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesine, Müslümanlar arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlenmesine tanık oluruz. İslam dünyasının mevcut sorunlarının çözümünde parlamentolar arası temasların ve işbirliğinin etkili olabileceğine inanıyorum ifadesine yer verildi. Mesajda İslami Şura Meclisi'nin Müslüman ülkelerle karşılıklı dostane ilişkileri geliştirmeye hazır olduğu belirtildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani bölgedeki hava savunma sistemlerinin tamamlanması konusuna tepki göstererek Amerika'nın bölgesel güvenlik mekanizmalarındaki varlığının arttırılması için zemin hazırlamak, güvensizlik, istikrarsızlık ve terörün yayılmasından başka bir şey getirmez dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby'nin Cuma günü yaptığı açıklamasında Washington'un İran'ın artan tehditlerine karşı koymak için Batı Asya ülkeleriyle hava savunma sistemlerini entegre etmeyi düşündüğüne dair açıklamasına İran Dışişleri Bakanlığı Nasır Kenani tepki gösterdi. Kenani, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişim koordinatörü ve ekibinin bölgedeki hava savunma sistemlerinin tamamlanması konusuna gösterdiği tepkide, bu gibi İran'a karşı düşmanca açıklamalar bu konunun provokatif olduğunu göstermektedir. İran bu açıklamalara ulusal ve bölgesel güvenliğe tehdit perspektifinden bakıyor dedi. Kenani ayrıca şöyle dedi. Amerika'nın bölgenin gerçeklerini tam olarak anlamadan bu tür konuları tek amacı İran fobisi ve bölge ülkeleri arasındaki ihtilafla gündeme getirmesi ve sürdürmesi Amerika için neyin önemli olduğunu gösteriyor. O da Amerika'nın gayrimeşru çıkarları ve Siyonist rejime bölgede suni teneffüs yapılmasıdır. Kenani söz konusu Beyaz Saray yetkilisinin kendisini bölge ülkelerinin sözcüsü olarak konumlandırmasından duyduğu şaşkınlığı da dile getirerek affedersiniz bu düşüncesizce açıklamaların aksine İran güvenliği ve ortak çıkarları sağlamak için her zaman diyalog peşindedir dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sri Lanka'da yaşayan İranlılara İran Büyükelçiliği ile iletişimde kalma çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Sri Lanka'da yaşayan İranlıları İran Büyükelçiliği ile iletişimde kalmaya ve her türlü kalabalıktan uzak durmaya çağırdı. Sri Lanka'da yaşanan son gelişmelere değinen Kenani, bu ülke halkının temel haklarına saygı duyulması gerektiğini belirterek ülkedeki işlerin bir an önce yasal rayına oturmasını umduklarını kaydetti. İran'ın Kolombo Büyükelçiliği ile sürekli irtibatta olduklarını ve Sri Lanka'da yaşayan İranlıların sağlık durumunu sorduklarını aktaran Kenani, vatandaşları İran Büyükelçiliği ile iletişimde kalmaya ve her türlü kalabalıktan uzak durmaya çağırdı. Tarihin en ağır ekonomik krizin yaşandığı Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe'in istifa etmesine hazır olduğunu söylemesinden birkaç saat sonra göstericiler başbakanlık konutuna girip binayı ateşe verdi. Sri Lanka'da devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa kabul ettiği bildirildi. Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Abeyewardena yaptığı açıklamada Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.
İran İstihbarat Bakanı Amerikan Başkanı Biden'ın bölgeye yapacağı ziyaretin olumsuz sonuçları konusunda uyardı. Amerikan Başkanı Biden önümüzdeki hafta işgal altındaki Filistin ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. İran İstihbarat Bakanı Seyit İsmail Hatip, Amerikan Başkanı'nın bölgeye yapacağı ziyarete atıfta bulunarak şöyle dedi. Bu girişimler sadece bir konuşma ve anlaşma değil. Siyonist rejim merkezli Amerika'nın bölgeye resmi olarak dönmesi için bir çaba anlamına geliyor. İran İstihbarat Bakanı ayrıca şöyle dedi. Düşman 40 yılı aşkın bir süredir İran'ın milletine ve kutsal sistemine karşı çeşitli şekillerde komplolar ve fitneler düzenlemiştir ve çeşitli şekillerde darbe, savaş, yaptırım, fitne ve kültür işgali şeklinde İran aleyhinde faaliyet yapmaktadır ama bütün bunlara rağmen düşman başarılı olamadı. İsmail Hatip ayrıca şöyle dedi. Şu anda onlarca istihbarat servisi İran aleyhinde çalışıyor ve bu istihbarat servislerin bütçesi İran'ın toplam bütçesinden daha fazladır. İsmail Hatip, düşmanlar İran'ın bugün güçlü ve istikrarlı olduğuna inanıyor ve bunu itiraf ediyorlar. Onlar zaten açıkça eylemlerinin İran devriminin bölgede yayılmasını önlemek ve onu dizginlemek olduğunu biliyorlar dedi.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Demavend Desruyer'in donanmanın Kuzey Filosu'na katıldığını bildirdi. Demavend Savaş Desruyer'i tamamen İran'a ait bir gemi olmasını yanı sıra bu Desruyer 2017 yılında İran'ın kuzeyindeki Ence Limanı'na demir atma esnasında limanın Do mendireğine çarpmıştı. Ancak İranlı uzmanların çabalarıyla yeniden modernize edildi. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani dün 1401 sürdürülebilir güvenlik tatbikatı sırasında şunları söyledi. Demavend Desruyer'i İranlı uzmanların çabalarıyla en güncel ekipmanlarla inşa edildi ve yakında ordu donanmasının Kuzey Filosu'na katılacak.
Reuters Haber Ajansı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından aktarılan bir raporda İran'ın Fordo tesislerinde zenginleştirme seviyesini arttırdığını iddia etti. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun aceleci siyasi kararının onaylanmasından yakın zamanda bu örgütte güvencilerin ötesinde ve sadece iyi niyete dayalı bazı işbirliklerini durdurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Konseyi üye devletlerine sunulan ve de Reuters'ın ele geçirdiği rapora göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı cumartesi günü İran'ın Fordo'da gelişmiş IR-6 santrifüjleri %5 zenginleştirme ile uranyum heksaflorür gazı beslemeye başladığını doğruladı. Habere göre İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bu cihazları %20 oranına kadar zenginleştirme amacıyla kullanmayı planladığını bildirmiştir.
İran Öğrenci İşleri Organizasyonu'nun başkanı İran'ı dünyada uluslararası öğrenci çekme konusunda başarılı 15 ülkeden biri olarak nitelendirerek 110 ülkeden 100 bin uluslararası öğrencimiz var dedi. Ülke genelindeki üniversitelerin ve yüksek öğretim merkezlerinin Uluslararası Kültür Festivali dün cumartesi günden itibaren 3 gün boyunca Kazvin'deki İmam Hümeyni Uluslararası Üniversitesi'nde 32 üniversite ve 21 milletten 1800 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İran Öğrenci İşleri Kurum Başkanı Haşim Dadaşpur, ülke genelindeki üniversitelerde ve yüksek öğretim merkezlerinde düzenlenen Uluslararası Kültürleri Festivali'nin açılış töreninde şunları söyledi. Uluslararası festivalin amacı, uluslar kültürünün amacı, uluslararası öğrencileri İran'ın zengin kültürü ve İran'da öğrencilerin bulunduğu tüm ülkelerle tanıştırmaktır. Dadaşpur, dünya çapında 6 milyon öğrencinin hareketine işaretle önümüzdeki 10 yıl içinde bu miktarın 10 milyona çıkması beklenebilir. Bugün bir ülke ve bir üniversite en çok öğrenci çekebilirse başarılı olur, dedi.
İran'ın Gazvin Eyaleti Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü bu eyaletteki iki sanatçının eserleri için Dünya El Sanatları Konseyi UNESCO'nun özgünlük mührünün tescil edildiğini duyurdu. Özgünlük, ulusal kimlik, buluş ve yenilik, pratik yönleri ve çevre sorunlarına uygunluk, iş kanunları ve fikri mülkiyet hakları gibi koşulların yanı sıra uygun bir pazara sahip olması durumunda UNESCO organizasyonunun el sanatlarına ilişkin özgünlük mührü, üretimin ve pazarlardaki varlığının devam ettirilmesi için hedef ve son olarak kalitenin tanıtılması ve el sanatlarının yaygınlaşılması ve geliştirilmesi sağlanır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı bayram mesajında hayat pahalılığıyla mücadelede halktan destek ve sabır talep etti. Erdoğan yayımladığı video mesajında Türk milletinin ve İslam aleminin kurban bayramını kutladı. Abdurrahim Karakoç'un Bayramlar Bayram Olsun şiirinden dizeler okudu. Erdoğan, dünyanın sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalar ile karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiklerini, böyle kritik dönemde millet olarak birlik ve beraberliğin, kardeşliğin önemini daha da artırdığını kaydettiği mesajında şu ifadeleri kullandı. Ülkemizin hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz.
Türkiye, Çin ve Rusya'dan Türkiye'ye sokulacak çelik ürünlerinde yapılabilecek dumpinge karşı önlem almaya karar verdi. Söz konusu karara ilişkin tepli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan Çin menşeli demir ve çelikten dikişsiz çekme boru ithalatındaki dumpinge karşı önlemin ton başına 5.5 ila 7.5 dolar olarak sürdürmesine karar verildi.
Amerikan Kongresi'nde 35 temsilci Başkan Biden'a mektup yazarak Türkiye F-16 satılmamasını istediler. Amerikan Demokrat Kongre üyesi Frank Fallone, Kongre'den 35 temsilciyle beraber Amerikan Başkanı Joe Biden'a hitaben kaleme aldıkları mektupta Türkiye F-16 satışına ilişkin karşı duruşlarını sundular.
Öte yandan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye hakkında daha ılımlı ifadeler kullanarak Türkiye'nin tecrit edilmesine karşı olduklarını söyledi. Mitsotakis, Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkine dair değerlendirmede, her kim Yunanistan'ın Amerika'nın Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktır ifadelerini kullandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır hattından Suriye'ye harekat mesajı verdi. Özellikle Münbiç ve Tel Rifat'tan bazı tacizler başladı. Bunlara karşı terörist hedeflere tereddütsüz olarak her türlü müdahale yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Teröristleri etkisiz hale getirmek için yapılması gereken ne varsa yapmayı sürdüreceğiz, dedi.
Irak siyasi güçleri Kurban Bayramı tatilinin ardından hükümeti kurma taahhüdü sebebiyle geri sayımın başlamasıyla geçtiğimiz günlerde gayri resmi toplantılarını yoğunlaştırdı.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Arap ve İslam İlişkiler Dairesi Başkanı, Siyonist rejimle ilişkileri normalleştiren aldatılmış Arap rejimlerin yöneticilerinin kararlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.
Yemen Vakıflar İdaresi, Suudi Arabistan İşbirlikçisi El-Kaide terör örgütünün El-Hudeyde vilayetinin El-Huhe ilçesindeki En-Nur Camii'nin birçok bölümünü tahrip ettiğini duyurdu.
Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan Pentagon üst düzey bir yetkili Ukrayna'ya aralarında yüksek performanslı topçu roket sistemi ve gelişmiş top mühimmatının bulunduğu 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacaklarını açıkladı.
Ve son haberimiz, İran Milli Voleybol Takımı 2022 Uluslararası Ligi eleme maçlarındaki 12. maçında Sırbistan'ı 3-0 yenerek İtalya'da düzenlenecek ligin finaline yükselmeyi başardı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Kazakistan tarafından Trans Hazar'ın tekrar gündeme gelmesi etrafında. Aşgabat'ta 6. Hazar Denizi Zirvesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kazakistan gibi ülkelerin çevre sorunlarına bütçe ayırma taahhütte bulunmalarının ardından Trans Hazar projesi bir kez daha söz konusu kıyı ülkelerin gündemine girdi. Kazakistan boru hattından petrol sızıntısı sonucu çevrenin büyük hasar görmesi ardından Rusya'da bir mahkeme Kazakistan petrol şirketi Rus konsorsiyumun faaliyetini 30 gün askıya aldı. Böylece Kazakistan petrol sevkiyatının aksamasıyla Nur Sultan yetkilileri bir alternatif plan bulmaya çalıştılar. Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kazım Cömert Tokayev bu ülkenin petrol ihracatı için Trans Hazar rotasına öncelik verdi. Kazakistan Hazar Denizi Boru Hattı Konsorsiyumu aracılığıyla ülkenin petrol ihracatına getirilen kısıtlamaların etkilerine karşı koymak için başka yollar araştırdıklarını da duyurdu. Yapılan araştırmalar Kazakistan, dünyada bilinen petrolün %3'üne sahip. Bu da Kazakistan'ın birçok ülke gibi ham petrol satışından kaynaklı gelirlere bağlı kalmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Kazakistan en çok petrol ihracatını Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna güvenerek yaptı. Söz konusu Rus konsorsiyumu Kazakistan petrolünü Rusya topraklarından Karadeniz'e ve oradan da hedef ülkelere taşıdı. Kazakistan petrol sevkiyatına yaşanan bir aylık aksama Nur Sultan'ın bir Amerikan Avrupa planı olan Trans Hazar projesini alternatif rota olarak gündeme getirmesine sebep oldu. Amerika ve Avrupa bu projeyle İran ve Rusya'yı inzivaya sürüklemeye çalıştılar. Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkmenistan projeye destek verirken İran ve Rusya her zaman karşı çıktı. Tahran ve Moskova'ya göre proje dünyanın en büyük kapalı gölün çevre sağlığına büyük zarar vermesi sebebiyle gerçekleşemez. Fakat Bakü ve Nur Sultan liderleri son Hazar zirve toplantısında çevre sağlığı için gerekli masrafları yapacaklarını taahhüt ettiler.
Kazakistan meseleleri uzmanı Bayan Aliye Baranbayeva, Covid sonrası dönemde bu projenin ekonomiyi canlandırmada etkili olabileceğini belirterek Trans Hazar Koridor'un dünyada en büyük rotalardan birine dönüşme şansının olduğunu ifade ederek bu projenin bir kuşak bir yol projesine rakip olabileceği kanaatinde. Hiç şüphesiz Trans Hazar projesi yabancıların Hazar Denizi'nde bulunmaları için uygun ortam hazırlayacaktır. Fakat Hazar Denizi'ne kıyısı olan 5 ülkenin başkanları Aşgabat toplantısının kapanış bildirisinde bu geniş sularda yabancıların bulunmamaları gerektiğini vurguladılar. Aslında Trans Hazar projesinin uygulanması 5 kıyıdaş ülke başkanlarının anlaşmalarıyla çelişiyor. Bu bağlamda bazı yabancıların Hazar'daki eylemlerinden söz edilebilir. Örneğin Türkiye ve Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki tüm çalışmalarının sonuçta Hazar Denizi'ne ulaşma hedefiyle yapıldığı görülmektedir. Ayrıca Batı dünyası da İran ve Rusya'nın Trans Hazar projesiyle kontrol edilebileceğini düşünüyorlar. Bu arada önemli oranda doğal gaz rezervlerine sahip olmamasına rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti Rusya'nın yerine Batı'ya doğal gaz ihracatı için gönüllü oluyor. Tam da bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti Türkmenistan doğal gazını alarak Batı'nın ihtiyacı olan doğal gazı uzun süre temin etmeye çalışıyor. Fakat Türkmenistan doğal gazının İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne swap yapılması da yeterli görünmüyor. Bu arada hiç kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya yetkililerinin vurguları ve Hazar Denizi diğer kıyıdaş ülkelere baskıları onların yabancıların ayağını Hazar Denizi açma hedeflerini muhakkak engelleyebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yemen'de ateşkesin çökmesine ilişkin uyarı etrafında. Müzik. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Meşat, Suudi Koalisyonu tarafından sık sık ateşkes ihlallerine işaret ederek askeri operasyonların yeniden başlaması konusunda uyarıda bulundu. Yemen halkı 26 Mart 2015'ten beri Suudi Koalisyonu'nun bu ülkeye karşı savaşına maruz kaldı. Amerika ve Avrupa tarafından desteklenen bu savaş doğrudan veya dolaylı olarak 100 binden fazla insanın ölümü, yüz binlercesinin yaralanması ve yaklaşık 4 milyon insanın evinden barkından olmasına sebep oldu. Ayrıca Batı Asya'nın en fakir Arap ülkesi olan Yemen'in altyapısının %85'ten fazlasının bu savaş sonucunda yıkılmış veya hasar gördüğü bildiriliyor. Son 7 yılda Birleşmiş Milletler ve bölgedeki bazı ülkeler Yemen'de ateşkesin sağlanması için bazı girişimlerde bulundular ama Ali Suud rejimi sabotajları ve Batı ülkeleri tarafından ciddi iradenin olmayışı bu girişimlerin başarısız olmasına sebep oldu. Savaşın 7. yılının sonunda Suudiler ve Yemenliler Birleşmiş Milletler'in girişimi ve arabuluculuğuyla 2 aylık bir ateşkes sağlanması konusunda anlaştılar. Nisan ayına itibaren yürürlüğe giren bu ateşkes Haziran ayında 2 aylığına daha uzatıldı. Bu dönemde ateşkesi kabul etmenin önemli bir nedeni vardı. O da Yemenlilerin savaş meydanında Suudi güçlere ağır darbeler indirmesi ve Suudi Arabistan'ın da ağır hasara uğramasıydı. Bu da Arabistan'ın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Buna rağmen Suudi rejimi defalarca ateşkesi ihlal etti. Gerçi son 3 ayda petrol ürünleri ve insani yardımlar taşıyan birkaç gemi Yemen'e giriş yapabildi. Sana Havalimanı ve Hudeyde Limanı açıldı. Fakat Riyad'ın normal ve kalıcı tutumuna dönüşmedi. Zira Riyad yönetimi defalarca Yemen'e yakıt taşıyan gemilere el koydu ve Sana Havalimanı'ndan sabit uçuşların yapılmasına izin vermedi. Tabii ki bu süre içinde yollarda kapalı kalmaya devam etti.
Tüm bunlar Suudi rejiminin ateşkesini ihlal edilmesini istediğini gösteriyor. Riyad'ın hedefi sözde ateşkesiyle Yemen'in İHA ve füze saldırılarını engellemektir. Aslında Riyad bu yöntemle Yemen Savaşı'ndaki inisiyatifin hala kendi elinde olduğunu gösterirken diğer yandan da dünya kamuoyu tarafından kendisine uygulanan baskıları azaltmaktadır. Bu arada bazı görüş sahipleri Firari Cumhurbaşkanı Abdurrabi Mansur Hadi'nin çekilmesi ardından kurulan başkanlık konseyindeki şüpheli hareketlilikleri onların tekrar güç toplayarak Yemen'de Ensarullah'a karşı yeni bir koalisyon kurmakta olduğunu gösteriyor. Fakat bu tutum Yemenlilerin eleştiri, itiraz ve uyarıları ile karşılaştı. Bu bağlamda Yemen Siyasi Yüksek Konseyi Başkanı Mehdi El-Meşat, ateşkesin istikrara kavuşturması zaruretini vurgulayarak, Riyad'ın yolların açılması, yakıt taşıyan gemilere el konulmaması, Sana Havalanı ve El-Hudeyde Limanı kuşatmasının tamamen kalmasına karşı olduğunu duyurdu. Buna dayanarak Mehdi El-Meşat, Riyad yönetiminin ateşkesi sürekli ihlal eylemleri ve kararlarının devam etmesi durumunda tutum değiştirerek tekrar askeri operasyonlar ve saldırılara başlama ihtimalinden söz etti. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin El-İzzi de bu bağlamda Twitter üzerinden paylaştığı mesajda tüm insani ve ekonomi boyutları, bu cümleden petrol ve doğalgaz gelirlerini kapsamayan dürüst, kapsamlı, güvenilir ve etkili anlaşmalar sağlanmazsa yalancı ateşkesleri uzatmak için hiçbir sebep kalmayacağı konusunda Suudi Koalisyon'a uyarıda bulundu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 19 Tir 1401, Hicri Kameri 10 Zilhicce 1443 ve Miladi 10 Temmuz 2022 Pazar. Bugün Hicri Kameri 10 Zilhicce dünya Müslümanlarının en büyük bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'dır. Bugün Kabe'yi ziyarete giden hacılar Allah'ın emriyle ve Allah'ın hoşnutluğunun kazanılması için kurban keserler. Yüce Allah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imanı ve ihlasını denemek için ona evladı İsmail'i Allah yoluna kurban etmesi emrini verdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu göreve boyun eğdi ve ilahi emrin icrasını zeminine hazırladı. Ancak her ne kadar çabaladıysa İsmail'in boğazını kesemedi. İşte bu sırada Hazreti İbrahim'e ilahi imtihandan başı dik çıktığına dair bir vahiy geldi ve İsmail'in yerine kurban edilmesi için o Hazreti bir koç gönderildi. Bu ders verici hikaye nefsani isteklere galebe çalmak ve Allah'ın emrine teslim olmak için fedakarlık dersi sayılmaktadır. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Yedi yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Zilhicce 1436, Hicri Şemsi 2 Mer 1394 ve 24 Eylül 1915'te Kurban Bayramı ile birlikte Mina topraklarında Suud rejiminin kifayetsizliği yüzünden hac tarihinin en korkunç faciası yaşanarak binlerce hacı kurban oldu. Kurban Bayramı sabahı hacılar her yıl olduğu gibi Meşar çölünden Mina'ya doğru yola çıktı ve bu mekanda bulundukları ilk günde şeytanı taşımak istedi. Ancak Suudi güvenlik güçleri hacıların ana güzergahını kapatmıştı. Kalabalığı tali güzergahlara yöneltti. Üstelik bu dar güzergahların çıkışlarını da kapatmıştı. Burada hacıların sayısı her an artıyordu. Yaklaşık 7000 hacı uzun bir yolu yakıcı güneşin altında kat ettiği bir sırada ve kalabalığın yarattığı izdiham yüzünden ayaklar altında ezilerek can verdi. Bu faciaya sebebiyet veren Suud rejiminin güvenlik güçleri hacılara hiçbir yardımda bulunmadıkları gibi büyük bir gecikmeyle yardım etmeye başladı ve bu da daha fazla hacının hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu korkunç faciada 42 Müslüman ülkeden 7000'den fazla hacı hayatını kaybetti. Bunların çoğu İran, Nijerya, Mali, Mısır, Bangladeş ve Endonezya Müslümanlarındandı. ...1115 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Zilhicce 328'de Müslüman meşhur yazar ve müfessir Ebu Bekir Ambari vefat etti. ...69 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Tir 1332'de İranlı ünlü fakih, filozof ve arif Ebul Marif lakaplı Ayetullah Muhammed Ali Zahid Gomşi vefat etti. Hicri Şemsi 1252'de İran'ın tarihi kenti İsfahan'ın güneybatısındaki Şehrıza kentinde dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Ali Zahid Gomşi çocukluğundan itibaren bilim öğrenmeye başladı. Bir süre sonra İsfahan'a giden Ayetullah Muhammed Ali Zahid Gomşi'yi buradaki önde gelen alimlerden dersler aldı. Bilimsel alanda doruğa ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İlaç fiyatlarına dev zam.
Star.
Yerli otomobil TOG için önemli adım.
Yeni Asya.
Asgari ücret zammı TÜİK enflasyonunun bile gerisinde.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 8 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde fukaralıkta eşitlik başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin sıkıntılarına girdi bırakarak Büyük Türkiye olması yıllar önce ilan edilen bir hedefti. Elbette Büyük Türkiye'den ne anlaşıldığı da önemlidir. Tek başına zengin olan bir Türkiye, Büyük Türkiye olmuş olmaz. Bazı idareciler bu noktayı iyi tahlil edemediği için hadiseyi sadece para ve zenginlik noktasından bakıyor diyen yazar, yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Büyük Türkiye'den anlaşılması gereken esas konu barış ve huzur içinde yaşanan bir ülke hedefi olmalı. Hak, hukuk ve adaletin hükmettiği başta İslam dünyası olmak üzere dünyaya örnek olan bir ülke ancak Büyük Türkiye olmuş olur. Yoksa yer altında petrol denizi olsa ve bu zenginlik vatandaşa yansımasa böyle bir ülke büyük olmuş olur mu? Ülkemizin yaşadığı büyük çelişkilerden biri de büyük çoğunluğun asgari ücret ya da fukaralıkta eşitlenmeye doğru sürüklenmesidir. Asgari ücrete yapılan zam dar gelirleri ilk anda sevindirse de devam eden zamlar sebebiyle bu zamlar da anlamını kaybediyor. Maaşlara 6 ay arayla gelen zamma karşılık market fiyatları neredeyse haftada bir zam gelmiş oluyor. Konuyla ilgili bir haberde Türkiye'de genel ücretlerin 300 dolar civarında olduğuna dikkat çekilmiş. Ayrıca ücretli çalışanların %46'sı asgari ücret ve altında yıllık gelirle geçiniyor. Haberde şu bilgiler var. Asgari ücret arttı ancak son yıllarda istihdamın çok büyük bir kısmının asgari ücret ya da asgari ücrete yakın seviyelerde yapılıyor olması gerçekte son derece basit bir sosyal koruma aracı olan asgari ücreti neredeyse genel ücret haline getirdi. Örneğin SGK'nın son Nisan ayı bülteninde bildirilen ücretlerin günlük kazanç tutarı Türkiye genelinde 275,4 TL, günlük asgari ücreti ise 166,8 TL düzeyinde. Böylece asgari ücret ortalama ücretin %60'ı düzeyine ulaşmış oluyor. Asgari ücretin altında aylık maaş alanları olduğu bir gerçek. Kalıcı çözümün asgari ücrete zam yapmaktan ziyade mal ve hizmetlere zam yapmamak olduğu görülmeli. Ayrıca gerekli çalışmalar yapılarak asgari ücretten alınan vergilerin mümkünse sıfırlanması temin edilmeli. Çünkü asgari ücretlinin işverene maliyeti işverenleri ürkütüyor. Bunun sonucu olarak sigortasız işçi çalıştırmaya teşebbüs edenler de oluyor. Netice olarak çalışanların çoğunluğunun asgari ücret aldığı bir ekonomik yapının Büyük Türkiye'yi kurması mümkün olmaz. Hele hele asgari ücretten daha düşük ücretlere ve hatta kayıt dışı işçi olmaya göz yuman bir yapı ve sistemle dünyaya örnek olmak da mümkün değil. Zenginlerin daha zengin olduğu ve nüfusun çoğunluğunun fakirlikte eşitlendiği bir yapı Türkiye'nin hedefi olmamalı ve selam.
Tahran Radyosu.
Yavuz Selim Demirdağ 8 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde anketlerin derin analizli başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kamuoyu araştırma şirketlerinin künyesinin en sonunda minik punturlarla artı eksi 2 puan değişkenlik olabilir notu vardır. Artı eksi 2 eder 4. Bu işi namusu ile yapanları tenzih ediyorum. Sayıları pıtrak gibi artan kuruluşların raporları arasında 4 ila 5 puanlık fark köpürtülme operasyonu içindir. Bir başka deyim ile siyasi rakiplerine zayıf göstermek için oy miktarları irili ufaklı partilere dağıtılır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kurucuları ile beraber il ilçe örgütlerinin çoğu istifa etmiş Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni 1 ile 1,5 arasında göstermedeki maksat CHP'yi zayıflatmaktır. Ali Babacan liderliğindeki Deva Partisi %3 civarında ve bu oyun büyük bölümünü AKP'den aldığı gerçektir. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi beklenen çıkışı yapamadığı için henüz ümit olma konumuna gelemedi. Seçim tarihinin ilan edilmesiyle beraber Davutoğlu, AKP iktidarında dönen dolapları belgeleriyle ortaya koyduğunda rüzgar alabilir. Seçim barajının %7'ye indirilmesiyle psikolojik baraj %3,5 olmuştur. Davutoğlu ve Babacan ekibinin birinci hedefi barajı aşmak ve sonraki seçime hazırlanmak. Ancak işleri zor. Babacan genç ekibiyle daha avantajlı. İYİ Parti'nin istikrarlı yükselişi devam ediyor. Genç kuşak olarak bilinen 18-40 yaş arasındaki seçmende İYİ Parti beklenen performansı sağlayamıyor. Akşener'in her hafta sonu gençlerle buluşması bu eksikliği giderebilecek mi göreceğiz. CHP ve İYİ Parti arasında %3'lük geçiş var. Ancak İYİ ve CHP arasındaki ikinci tercih büyük oranda iki parti arasında dağılıyor. Bu arada MHP'nin seçmen vizyonuna dikkat çekmek istiyorum. Barajı %7'ye indirten MHP'nin ikinci partisi %34 oranında. AKP demek ki MHP'den İYİ Parti'ye geçişin sonuna gelinmiş. 7'ye düşmüş MHP'den artık İYİ'ye yönelim olmayacak. MHP gerekirse baraj riskini değerlendirip küçük şehirlerde avantaj sağlamak için AKP listelerinden seçime girmeyi tercih edebilir. Enflasyon son 24 yılın zirvesinde, TÜİK'e göre 78.62, ENAG'a göre 176. AKP ve Erdoğan'ın 2000 öncesi yaptıkları simit hesabına dönelim. Ankara'da 4 TL, İstanbul'da 5 TL. Ekmek fiyatının çok üzerinde. Bıçak kemiğe dayandı. Söz konusu ekmek olunca her şey değişebilir. Enflasyon bu gidişle hızını sürdürecek. Tarım politikasızlığı yüzünden buğday fiyatları katlanıyor. Yıl sonuna kadar ekmek bazı illerde 7 ile 10 lira arasında artabilir. %30'un altına çoktan düşen AKP belki de 20'nin altını görebilir.
Murat Çabaz 8 Temmuz tarihli Yeni Mesaj gazetesinde siyasetin hatalarını neden doktorlar ödüyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sağlık politikalarını belirleyen hükümetlerdir. Doğru ya da yanlış belirlenen bu politikalar çerçevesinde başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları görevlerini yaparlar. Sağlık çalışanları belirlenen bu politikalardan kaynaklanan imkansızlıklardan asla sorumlu tutulamaz. Ama maalesef ülkemizde sağlıkta dönüşüm ile başlatılan yanlış sağlık politikaları hem sağlığa erişimi zorlaştırdı, hem daha pahalı hale getirdi, hem devlet hastanelerinin içinin boşalmasına neden oldu, hem de bu benzeri birçok sorundan dolayı bunalan hastaları sağlık çalışanları ile karşı karşıya getirdi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Esasen sağlıkta dönüşüm, sağlıkta şiddeti doğurdu. Sağlıkta şiddet her geçen gün hem sayı hem de şiddet olarak artmaya devam ediyor. Son olarak Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın hunharca katledilmesi yüreklerimizi dağladı. Öncelikle kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, mesai arkadaşlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah bir an önce gerekli önlemler alınır da bu tür acı hadiselerle bir daha karşılaşmayız. Türk Tabipler Birliği, Doktor Ekrem Karakaya yapılan bu saldırıdan sonra Türkiye genelinde 2 gün iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu kapsamda ilk eylem Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balyalı Hastanesi'nde düzenlendi. Eylemde Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş'in yaptığı basın açıklamasının her bir satırı önemliydi. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Sorumlular bu durumu arada bir kanamak dışında bir adım atmadı. Kanamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığını bakanlık da farkında olacak ki sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı beyaz kod verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır. Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet ikilimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvide'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Nazenin Avcı isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Hayli zamandan beri bizim millete, yani çiftçilere, esnafa, zanaat sahiplerine, tüccarlara, müteahhitlere, elhasıl para pul ile iştigal eden herkese bir haller oldu. Makul kar ve bereket unutuldu. Aşırı kazanç, faiz kar, köşeye dönmek esas alındı. Bunun adı resmen açgözlülük ve ölçüsüzlüktür. Geçenlerde bir vatandaşın sosyal medya hesabında yazdığını okudum. Bir bakkaldan gofret almış, kaç lira demiş, 3 lira olduğunu söylemiş. Az ötedeki markette sordum. Aynı marka aynı gofret için 5,5 lira dedi. Sen niye bu fiyata veriyorsun deyince bakkal şu cevabı vermiş. Ben bu fiyattan satınca kâr ediyorum. Bu kâr bana yetiyor. O marketteki aşırı fiyat koymuş. Ona da karışamam. Doğrudan iktidardakileri ilgilendiren fiyat artışlarına karşı yapacak bir şey yok. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, vergiler vesaire. Almış başını gidiyor. Hangi fiyattansa mecburen alıyoruz. Ödüyoruz, vergimizi veriyoruz. Başka ne yapabiliriz ki? Ancak bizi, bütçemizi yakından ilgilendiren diğer kesim için yapacaklarımız var. Diyelim şekeri stoklayıp da sonradan fahiş kârla satanlara pandemiyi bahane ederek fiyatları artırdıkça artıranlara yaptıkları tamiratlara dudak uçuklatan el emeği isteyenlere karşı yapacağım var. Şahsen ben bu fırsatçıları, stokçuları, açgözlüleri defterimden siliyorum. Evet, ne yazık
maalesef
ki yani böyle durumlar da oluyor.
Her gün artan sorunlar.
Yani burada ne kadar güzel anlatılmış. Yani evet. Bakkal ben kârımı ediyorum 3,5'tan satıp.
Yetiyor
yani
bana diyor.
Yetiyor bana, öbürü 5,5 liradan veriyor. Yani burada bütün sorunlar demek ki hep başkasına yüklemek doğru olmuyor.
Kesinlikle.
Böyle bir şey yok. Hep de daha çok hükümet tamam da hükümet bazı yani, sıkıntılar oluyor ama vatandaşlar en azından
tabii ki
kendileri dikkat etmeli.
Herkesin payına düşenler vardır yani, onlara dikkat et.
Sadece bakkal değil. Yani
her şeyde böyle tabii
araba
ki.
Araba tamircisine gidiyorsun, onun
millet,
sorumluğu var.
Sırf doktor, biraz daha hasta, fazla kar, evet. Daha fazla kar yani düşünmüyoruz birbirimiz yani, merhamet duygusu kalmamış biliyor musunuz yani
ki.
Hep fazla, sürekli fazla fazla diyerekten fazla
evet.
Kar yapmak.
İsterseniz Nazenin
evet.
Hanım'ın mektubunun devamını siz okuyun.
Evet. Nazenin Hanım mektubunun devamında şu ifadeleri kullanmış. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Bulgurun kilosu 14 lira. Mercimeğin kilosu 30 lira olmuş. Pirinci, eti, tavuğu, sütü, diğer zaruri gıda maddelerini saymıyorum. Şimdi sorsan döviz arttı, nakliye arttı vesaire diyecekler. Bulgurun, mercimeğin dövizle ne alakası var? Akaryakıt artınca nakliye ücreti de artar. Tamam, bir kamyonet tuttun, 10 çeşit bakliyat ürününü, diğer ürünleri çuvallarla getirdin. Nakliye bedelini makul bir şekilde pay et. Makul bir kar marjı koy. Diyelim %20. Bu sana yetmeli. Allah bereket versin de. %50, hatta bazı ürünlerde %100, %300, hatta %500 kazanmaya çalışmak ne demek oluyor? Elbise, ayakkabı, ev, araba, kira vesaire, say sayabildiğin kadar. Aklınıza ne geliyorsa her üründe, her sahada makul kar ve bereket unutuldu. Maalesef nereye gidiyoruz bu şekilde değil mi?
Evet.
Bilhassa içinde bulunduğumuz şu günlerde mübarek
evet, Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz.
Kurban
Bayramı'nın mesajı alınmalıdır.
Nedir değil mi? Yani gerçekten yani.
Yardımlaşma.
Şimdi gerçekten Allah fakir fukaranın, dinleyicimizin de belirttiği gibi yardımcısı olsun. Kurban almak boş ver de artık kurban şekeri bile artık millet düşünemiyor yani. Şeker kaç, tatlısı kaç, baklavası kaç. Yani
tabii
bayram havası millete kalmadı. Gerçekten milletin artık gözünün feri kaçmış ya. Ya bu şekilde bayram da bayram gibi yaşanmaz.
Yani burada bayramın o asıl o mesajı alınmalıdır.
Tabii
yani
ki yardımlaşmak.
Kurban bayramı neden kurban bayramı olmuş?
Yani
orada yardımlaşmayı.
Kesinlikle merhamet duygusu,
merhamet.
Birbirimizi anlayabilmek, birbirimizle dostluk, elimizdekileri paylaşabilmek. Ne demek birisi %50, birisi %500 düşünebiliyor musunuz?
Yani nereden olursa oradan yapalım.
Kar tabii ki olacak. Çünkü bildiğiniz gibi günün şartlarında enflasyon artıyor. Geçinmek lazım ki mağazanın kirası var, geliri var.
Tabii
ne
ki.
Bileyim yakıtı var, elektriği var, var da var. Ama makul bir şekilde olursa yani en azından.
Herkes kendi o
payına düşen şekilde.
Payına
evet.
düşen şekilde bakkallık evet. çerçevesinde ne bileyim o araba tamircisi, doktor falan.
Tabii
hepsi.
Ki,
çünkü
tabii
o bakkal fazla aldığı zaman doktor da kendisini gibi yaparsa aldığı
zaten
para birkaç katı orada gidecektir.
Aynen
yani,
tabii ki.
Yani o para kalmayacaktır.
Aslında zannediyor bazı insanlar ki kar mesela fazla satmakta, fazla almakta. Ama karlı bir mesela iş, karlı bir alışveriş, satış varsa
evet,
birbirimizi yani iyi işler yaparak,
tabii
hasene işler yapmakla
yani
belki çok daha
işte
ifade edilemez karlar yani yaşayabiliriz, görebiliriz hayatımızda ama maalesef farkında olamıyoruz. Ve
evet,
inşallah
bu vesileyle ben burada Kurban Bayramı dolayısıyla
evet,
da aziz İslam dünyası vatandaşlarını, özellikle muhataplarımızı tebrik ediyorum. Kurban Bayramı gönüllere o bahşişte bulunma
evet,
duygusunu, paylaşımcılığını bahşetmesine niyaz ediyoruz.
Sırada bir başka mektubumuz var. Orhan Özdemir isimli dinleyicimiz bize mektup göndermiş. Şu ifadeleri kullanmış mektubunda. Geçimini hurdacılıkla sürdüren bir beyefendi umutla besleyip büyüttüğü hayallerini 75 yaşında gerçekleştirdi ve üniversiteden mezun oldu. Bey amcamızın azim ve kararlılığına hayran kalan genç bireyler onun zamanı nasıl kullandığını anlatıyor ve model aldıklarını ifade ediyorlardı. Hayatını yoksulluk ve mahrumiyet içinde geçiren 75 yaşında bir kişinin üniversite hayalini gerçekleştirmesi ve mezuniyet törenine bastonuna yaslanarak katılması insanlarımızın alışageldik yaşlılık profilini sorgulamalarına vesile oldu ve yaşın öğrenmenin önünde engel olmadığına tanık olduk. Ancak fotoğrafın arka yüzünde mahrumiyete terk edilen ve hikayelerini tamamlamadan göçüp gidenlerin bıraktığı izler vardı. Onlar bey amcamız kadar şanslı değillerdi. 75 yaşında bir kişi hangi hayalleri kurar ya da neler bekler hayattan? Bildik, alışılageldik bir yaşlı profilini dikkate aldığınızda neler canlanır tasavvurlarınızda? Sorular sizi yaşam enerjisini kaybetmiş ve her şeyden elini eteğini çekmiş yaşlı bireylerin umutsuz bakışlarına götürdü, değil mi? İçinde onlarca değerli bilgiyi barındıran fakat sayfalarına dokunulmasına izin verilmeyen değerli bir eseri andırır bizim yaşlılarımız. Yaşanmışlıkların içinden süzülüp gelen bilgi arşivini insanlığa sunmak yerine pas tutmuş raflara kaldırmayı ve her zerresi umut açan hayatı yok sayıp ölümü beklemeyi tercih ederler. Bu hem bu kişiler için hem de onların tecrübelerine ihtiyacı olan gençler için bir kayıptır.
Evet,
evet
gerçekten
anlamlı.
Demek ki 75 yaşında eğer bir insanın gönlünde bir hedefe ulaşma şevki varsa
tabii ki,
onu
azim,
yapabilir.
İrade,
azim
ümit.
İrade gösteriyor. Vallahi
kesinlikle,
maşallah.
Kesinlikle
demek
evet.
Demek lazım 75 yaş.
Evet.
Şimdi kimilerine şu açıdan örnek olmalı. Bazen arkadaşlardan çevrede görüyorsun. Abi ne bileyim spora gidelim. Bizde artık o şevk kalmamış. 50
evet,
yaşındayım diyor. 50. Burada amcamız 75 yaşında. Diplomasını almış. İnşallah
evet,
onun faydasını da görür.
İnşallah. Evet.
Yani,
evet güzel yani, bir mektup. İsterseniz evet, siz devam edebilirsiniz.
Bayağı okumanın, doğru, çalışmanın, üretmenin evet maalesef bu mektubun devamına okuyamayacağız. Son cümlesini okuyorum. Sadece hayallerini gerçekleştiremeyenler için değil hepimiz için bir model oldu bu bey amca.
Evet.
Onun mücadelesi azim azmin önünde hiçbir engelin olmayacağını gösterdi. Gerçekten de kesinlikle tebrik ediyoruz. Ve sıradaki bir telefon mesajımız var. Onu hep birlikte dinleyelim.
Ben Erzurum'dan arıyorum. Programımızı aslında çok izliyorum ben. İyi bir program yapıyorsunuz. Arkadaşların hepsinden, ekip arkadaşlarının hepsinden teşekkür ediyorum öncelikle. Din konusunda özellikle çok iyi programlar yapıyorsunuz. Gerçekleri evet, din konusunda daha çok ortaya çıkartıyorsunuz bu programlar vasıtasıyla. Teşekkür ederim.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Hilmi Acar, Muhsin Coşkun ve Yasemin Fırat isimli dinleyicilerimize de geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kurban Bayramı özel programı.
Muhterem dinleyiciler, Kurban Bayramı yüce ve yüksek düşüncesinin ışığında yüce Allah tarafından oldukça büyük ve zorlu bir sınava tabi tutulan bir peygamberin vücudunda tecelli eden iman ve aşk duygusunu hatırlatır. Hazreti İbrahim aleyhisselam kuşku sınırlarını aşmak ve nefsine galip gelmek suretiyle yakin ve iman vadisine ayak bastı ve aşk pınarında yeniden yıkandı.
Zilhicce'nin 10. günü Kurban Bayramı'dır. Kurban Bayramı, yüce ve yüksek düşüncesinin ışığında, Yüce Allah tarafından oldukça büyük ve zorlu bir sınava tabi tutulan bir peygamberin vücudunda tecelli eden iman ve aşk duygusunu hatırlatır. Hazreti İbrahim Halil aleyhisselam, kuşku sınırlarını aşmak ve nefsine galip gelmek suretiyle yakin ve iman vadisine ayak bastı ve aşk pınarında yeniden yıkandı. İnsanların yeni elbiseler giymesi veya doğada yaşanan değişim ve baharın gelmesi bir anlamda bayram olarak adlandırılmıştır. Hazreti Ali aleyhisselam'dan bir rivayete göre insanın çirkinlik ve günaha bulaşmadığı her gün bayramdır. Çünkü çirkinlikler sapkınlığın ortaya çıkması ve insanların birbiriyle kavga etmesi ve iç ve dış huzurlarının bozulması için zemin oluşturur ve bu da bayramın neşe ve şenliği ile çelişki arz eder.
İnsanların ilim ve marifet yolunda ilerlemesi de her zaman sevinç ve neşe ile birlikte olmuştur. Özellikle insanlar yeni bir şeyi keşfettiğinde içini özel bir sevinç ve şevk sarar. İşte o anda bayram olarak adlandırılır. Ariflerin bizlere bayramdan öğrettiği bir başka mana ise nefsini maşukun yolunda kurban etmektir. Bu bayramın görece simgesi hac mevsiminde kurban bayramıdır. İnsanlar bir hayvanı belli bir yere götürür ve ibadetinin tamamlanması için kurban keser. Sevdiğinin yolunda ölmek ve kurban olmak, İranlı büyük şair ve arif Mevlana'nın bayramdan bizlere sunduğu tanımdır. Bayramdan verilen tüm bu tanımların ortak yönü, insanların kendi içinde yenilendiğini ve mübarek bir an yaşadığını hissetmesidir. Bu duygu gerçekten de çok güzel ve ferhunde bir duygudur.
Bugün Mekke toprakları insanların gerçek kulluğuna sahne oluyor. Şimdi Mina'da kurban kesmek isteyen hacı adayları birbiriyle adeta yarışıyor. Her bir hacı adayı Rabbine en iyi kurbanı seçmeye çalışıyor. Allah için yola çıkan bu insanların yüzünde sevinç ve kaygı bir arada gözüküyor. Hacı adayları bir yandan hac menasekini yerine getirme tevkine kavuşmanın ve kutsal vadilerde kendilerine vallahi düşünme fırsatını bulmanın sevincini yaşarken, öbür yandan acaba Rabbimiz onların kurbanını kabul edecek kadar her türlü bağımlılıktan arınıp arınmadıkları kaygısını da taşıyor. Acaba itaat ve teslimiyette başarılı olmuş mudur? Bu halde olan bu insanlar Allah'ın sürekli rahmet ve merhametine sığınarak kurban sırasında şöyle bir nameyi fısıldıyor. Ey Rabbim! Yerin ve gökleri yaratan sana yöneliyorum. Hakkı talep ederken ve İslam'a sarılırken ve ben müşriklerden değilim. Gerçekten benim namazım, kurbanım, ölümüm ve yaşamım alemlerin Rabbi olan senin elindedir. Ey Rabbim! Neyim varsa senden ve senin içindir.
Asi nefsi öldürmek, hak yolunda ve yüce değerleri için yeniden doğmak ve yeniden yaşamak demektir. Bizlerden her birimizin bir ilgi odağı ve ekseni söz konusudur. Gerçi birçoğumuz bu konunun farkında olmayabiliriz. Lakin bazılarımız sırf kendi güvenliğimizi sağlama çabasındayız. Bu durumda eğer para peşindeysek, paranın bizi şimdiki ve gelecekteki tehditlerden korumak için istiyoruz. Bazıları da yaşamın temel ekseni başkalarına üstünlük kurmaktır. Bu durumda dünya sürekli bir rekabetin arenası varsayılıyor. Lakin Allah'ı eksen edinin bir insan için düşünceler ameller ve davranışlar yegane Allah içindir. Böyle bir insan hiçbir zaman iç çelişki yaşamaz. Böyle bir insan üstünlüğü sadece kendini reddetmek ve onun kulu olmakta görür ve güvenliği sadece Rabbi sayesinde arar. Bir Müslümanın üstünlük ve güvenlik talebi sadece Allah rızasında yatar.
Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen, özellikle ilahi peygamberlerin yaşamını içeren öykülerin çoğu, Allah aşkını büyük ilahi sınavlar çerçevesinde ifade eder. Bu öykülerde insanların farklı tepkilerini görmek mümkün. Örneğin, Hazreti İbrahim'in ilahi sınava karşı izlediği yol onu Allah ile dostluk makamına yüceltti ve Halil İbrahim lakabını aldı. Lakin Karun'un hiçbir zahmete katlanmadan elde ettiği hazineler onu kibirlendirdi ve ebedi zillete düştü.
Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen ve özellikle ilahi peygamberlerin yaşamını yaşayan öykülerin çoğu Allah aşkını büyük ilahi sınavlar çerçevesinde ifade eder. Bu öykülerde insanların farklı tepkilerini görmek mümkün. Örneğin Hazreti İbrahim'in ilahi sınava karşı izlediği yol onu Allah ile dostluk makamına yüceltti ve Halil İbrahim lakabını aldı. Lakin Karun'un hiçbir zahmete katlanmadan elde ettiği hazineler onu kibirlendirdi ve ebedi zillete düştü.
Eğer ilahi sınavların daimi bir ırmak gibi insanların yaşamında cari olduğuna inanırsak, yaşamımızın çeşitli arenalardaki eğilimlerini de bu büyük sınavın bir parçası gibi görürüz. Bu durumda bu sınavlar bir yandan inancımızı arındırarak bize yaşam zorluğu kemal ermek için olduğunu öğretir ve bir taraftan da insanın zorluklara karşı sabırlı ve tedbirli olmaya ve musibetlere karşı kırılgan olmaya yönlendirir.
Hazreti İbrahim aleyhisselam rüyasında en aziz evladını kurban etmekle görevlendirilir. Bu görev tuhaf ve sıra dışı bir görev olduğundan bu rüyayı 3 kez görür. Ta ki o hasret için bu işi yerine getirmesi kesinleşir. Bu aşamadan sonra Hazreti İbrahim evlat aşkı ve Rabbi arasında gelip gider. Lakin bu süreçte nefsine galip gelir ve kesin bir azim ve kararlılıkla ilahi görevini yerine getirmek ister. İlk adım ise kararını evladına anlatmaktır. Bu yüzden o Hazret oğlu İsmail'e döner ve şöyle der. Evladım, rüyamda seni kurban kesmem gerektiğini gördüm. Bu konuda ne düşünürsün? Babası gibi Allah aşkı ile yanıp tutuşan İsmail şöyle der. Baba, emredildiğin görevi yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.
Bu aşkın azameti tabii ki şeytanı şaşkına çevirdi ve şeytan bu ilahi sınavın başarısız olması için çabalanmaya başladı. Şeytan kah babaya, kah oğluna ve onları bu amelden vazgeçirmek için de kah annesine uğradı. Ancak her üçü şeytanı reddetti. Rivayetlere göre şeytan Hazreti İbrahim'i takip etmeye başladı. Birinci cemereyi vardıklarında o hazret şeytana 7 taş attı ancak ikinci cemerede yine şeytanı karşısında buldu ve bu kez de yine 7 taşla şeytanı kovdu ve bu olay 3. cemerede tekrarlandı. Şimdi ise bu amel yani içimizdeki ve dışımızdaki şeytanı taşlamak hac menasiklerinden biridir.
Hassas an yaklaşmış. Baba aziz evladını yere yatırır. Bıçağı ile evladının boğazını kesmeye çalışır. Ancak keskin bıçak evladının narin boğazını kesmez. Hazreti İbrahim şaşırır ve bir kez daha bıçağı daha şiddetli bir şekilde evladının boğazına çeker. Melekler de hayret içinde bunca fedakarlık ve azameti seyretmekte. Ve o Hazreti nasıl Allah'ın buyruğunu yerine getirmek için gayret ettiğini izlemekteler. O sırada Yüce Allah tarafından nida gelir. Ey İbrahim! Sen görevini yaptın. Rabbin İsmail'i kurban kesmenden vazgeçti. O sırada Yüce Allah bir kurbanlık koç gönderir ve İbrahim'den İsmail'in yerine koçu kesmesini ister.
Kuşkusuz insanların canı Yüce Allah katında özel bir hürmet ve değeri söz konusudur. Rabbimiz bir insanı katletmenin tüm beşeriyeti katletmekle bir tutmuştur. Bu yüzden İsmail'i kurban kesmek sadece Hazreti İbrahim'i sınamak için düzenlenen bir sınavdır. Bu büyük sınav ise tüm insanlara Allah'a tevekkül ve kulluk etmekle nefislerini öldürebileceklerini öğretir. Şimdi de Hacı Aydalları o azamete saygı duymak üzere Mina'da kurban keserek onlar için en değerli varlığın simgesini kurban kesilen mekana götürüp Yüce Allah'a itaat ve kulluklarını ortaya koyuyor.
Hazreti İbrahim, tevhid ve Allah'a tapmanın simgesidir. O Hazretin adı Kur'an-ı Kerim'de 69 kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah Hazreti İbrahim için çok özel ve fevkalade bir mevki tanımış ve çeşitli münasebetlerde o Hazret'ten söz etmiştir. Hazreti İbrahim, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların babası, mükemmel insanın örneği, tüm beşeriyet için bir model, dünyanın önderi ve lideri ve Allah'ın dostu olarak tanıtılır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden Hazreti İbrahim'in yaşamı boyunca Allah katına kulluk ettiği ve putperestlerle mücadele simgesi olduğu anlaşılır. Hazreti İbrahim'in bir özelliği de dini ve inancı sadece yaşadığı çağ için değil, tüm zamanlar için ilham kaynağı olmasıdır. Öyle ki Kur'an-ı Kerim, Müslümanların bir onur kaynağı da İbrahim'i inancın takipçileri olmaları ve Hazreti İbrahim'in onlara Müslüman adı verdiği şeklinde ifade ediyor. Aziz dinleyiciler, programımızın sonunda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
Baltayı kavrayacak cesaret yok elimde. Babil'e dasıyla
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın son dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İslam ülkeleri liderlerine gönderdiği bayram mesajında onların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. İslami İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam ülkeleri meclis başkanlarına mesaj göndererek Kurban Bayramı'nı kutladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Amerika'nın bölgesel güvenlik mekanizmalarındaki varlığı istikrarsızlıktan başka bir şey değil dedi. İran İstihbarat Bakanı Amerikan Başkanı'nın bölge yapacağı ziyaretin olumsuz sonuçları konusunda uyardı. Reuters, İran, Fordo'daki zenginleştirme seviyesini artırdı iddiasında bulundu. İran, uluslararası öğrencileri çekmede dünyanın 15 başarılı ülkesi arasında yer aldı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.